Ayrım 2.
Karartıyı gördüğü yere kadar koştu, yana yöne bakındı, kimsecikler yoktu. Tepenin üstüne çıktı, her yeri gözden geçirdi. Karartıya benzer en küçük bir kıpırtı bile gözüne çarpmadı. Tepenin yamacından inerken kıyıda karartıyı görür gibi oldu. Karartı bir gözüktü, bir gitti. "Ulan bu karartı benimle mi oynuyor?" diye söylendi. "Bu ada bir periler adası olmasın?" Periler adayı alınca adalıları da, bu bir gözüküp bir yiten karartı da, yoksa bu kadar cennet bir ada niçin böylesine pıssız kalsın? O evi, o resimleri perilerin nakkaşları yapmış olmasınlar? İnsanoğlu öyle büyülü görenin başını döndüren böyle resimler yapabilir mi? Bütün bu evlerde periler oturuyor olmasınlar? Peki, öyleyse bu karartı ne? Bir görünüp bir yitiyor, gülümsedi. Bu ada perili. Büyülü bir ada, diye geçirdi içinden. Buradan öbür perisiz adaya gitsem mi? Perisiz, büyüsüz bir ada olur mu, diye sordu kendi kendine. Kıyıya indi, ateş yaktı, tenceresine su doldurdu, ocağa koydu. Çorba yapacaktı. Gece yarısına kadar deniz kıyısında oturdu, sonra yatağını sırtladı, en uçtaki eve gitti. Yatağı dış kapının mermer basamaklarının üstüne koydu. Elindeki gemici fenerini yaktı, içeriye girdi. İçerisi daha reçine kokuyordu. Yatağını ocaklığın sağ yanına serdi, kapıyı sürgüledi. Başını yastığa koyar koymaz da uyudu. Çok erkenden uyandı. Daha gün doğmamıştı. Denizin kıyısına, çakıl taşlarının üstüne basa basa gitti. Taşlar yankılandı. Deniz pul pul, binbir rengin çelik morunda, yeşilinde menevişliyordu. En uzağa bakıyordu. Uzakta, kıyıdaki gözükmeyen dağların üstünden bulutlar yükseliyordu. Apak bulutlar durmadan kabararak birden dünya çiçekliğe kesti. Çiçekler duyulmamış, görülmemiş bir cennetin çiçekleriydi. O evde açmış çiçeklerin daha azmanı, daha renklisiydi. Kırmızısı, parlak som kırmızısı, sarısı, pembesi, parlak som eflatun. Kimin eliyse bir el geldi. Bütün denizi som turuncuya, som ışığa boyadı. Ardından da ok gibi bir kırmızı ışık çaktı. Bir göz açıp kapayıncaya kadar geldi. Çınar ağaçlarını dolandı, geçti, gitti. Sonra da günün ucu görünüverdi. Poyraz Musa kayığına yöneldi. Önce kayıktan büyük ceviz sandığını aldı. Sandık çok ağırdı. İki kulpundan tutmuş, karnının üstüne yerleştirmişti. Sandık o kadar ağırdı ki yarı yolda indirmek zorunda kaldı. Ter içindeydi. Kaldıra indire sandığı avludan geçirip dış kapının mermer merdivenlerinin üstündeki boşluğa, kapının önüne koydu. Bu bir Maraş ceviz sandığıydı. Bütün Güney Anadolu'da çok ünlüydü. Sandığın üstü, yanları yekpareydi. Ve önünde büyük gözlü bir ceren kabartması sünmüş uçup gidiyordu. Sandığı ne zaman açsa burnuna bir dağ elması kokusu gelirdi. Cebinden anahtarı çıkardı, kilide soktu. Çıngıraklı kilit üç kere çın, çın, çın öttü. Üstü mavi çiçekli bir bohça aldı sandıktan. Açtı, lacivert pantolonunu çıkardı. Bu bir külot pantolondu. Ütüsü hiç bozulmamıştı. Çabuk çabuk soyundu, yeni iç çamaşırlar aldı, başka bir bohçadan ceketini, ipek gömleğini, yeleğini sırtına geçirdi. Kravatlarının en güzelini, çok az taktığı yeşil kravatını taktı. Körüklü çizmeleri dipteydi, onları çıkardı. Ah ah, bir de boy aynası olsaydı, kendine şöyle bir baksaydı, boş ver dedi. Üstündekileri gene çabucak çıkardı, düzgünce bohçaya koydu. Çıkardığı giyitlerini yeniden giydi. Kayağa uçarak gitti, kayığın içindekileri taşımaya başladı. Bütün kayıkta ne var ne yoksa üç kere de eve taşıdı, yerleştirdi. Küçük bir kutudan Longines marka saatini aldı, saatin altın kösteği bir avuç gelirdi, cebine koydu. Geyit bohçasını kayığa götürdü, geriye döndü, merdiven basamağına oturdu, düşünceliydi. Bu evin kapısını nasıl kilitleyecekti? Kilitlemese o karartı gelir de neyi var neyi yoksa alıp götürmez miydi? Götürse nereye alıp götürecek diye düşündü. Bir şeylerini çalacak olsa kim yok, kimsecik yok bu adada, kapıyı kıramaz mıydı? Aman be dedi, ayağa kalktı, yürüdü. Sandığını bile kilitlememişti. Bütün parasını da boynuna asılı bir ipek kesede saklıyordu. Kayığa atladı, küreklere asıldı. dümdüz denizde kayık uçuyordu. Kürek çekmeyi Akdeniz'de öğrenmişti. Gün kavuşmadan da kıyıya yaklaşmalıydı. Adayı buluncaya kadar çok zorluk çekmişti. Yarın hiç olmaz ikindiye kıyıya kasabaya ulaşmalıydı. Bir de deniz bozarsa yandık dedi. Talihine güveniyordu. Bir süre hızlı kuğular gibi kaydıktan sonra kürekleri sudan aldı, arkasına döndü. Adadan bir hayli uzaklaşmıştı. Yel değirmenlerinin kanatları ağır ağır, güvenli, vakur dönüyordu. Üç çınarlar gittikçe uzamış, genişlemiş, her biri bir kara tepe gibi kıyıya çökmüştü. Adanın apak evlerine gün vurmuş, camları balkıtmış, bütün adayı yaldızlamış, aydınlığa boğmuştu. Birden irkildi, yüreği çarptı, avuçları terledi. Kıyıda karartıyı görmüştü. Karartı kıyıda upuzun durmuş, gittikçe de uzayıp gidiyor, ona el sallıyordu. Düpedüz bir insan bu karartı be. Ayağa kalktı karartıya, karartının uzaması duruncaya kadar el salladı. Ne yapmalıydı? Geriye dönmeli, bu adamı yakalamalı mıydı? Hızla kürekleri suya indirdi, kayığın başını geriye çevirdi. Küreklere asıldı, sular köpürdü, hışırdadı. Arkasına baktı, bakar bakmaz da deliye döndü. Karartı yitip gitmişti. Köpek! Diye var gücüyle bağırdı. Kal ulan köpek! O adada yapayalnız da yalnızlıktan çatla da öl. Sağ küreğe asıldı, döndü. Hem var gücüyle kürek çekiyor, hem de arkasına dönüp dönüp bakıyor. Kıyıda gözüküverecek karartıyı bekliyor. Karartı gözükmedikçe de öfkeleniyor, sövüyordu. Ulan bir hafta dönmeyeceğim adaya. Ulan bir hafta, çatla da patla. Ulan bir ay, beş ay, bir yıl, üç yıl dönmeyeceğim adaya. Çatla da patla. Ulan hiç dönmeyeceğim. Öfkesini bir iyicene kusunca rahatladı, dinginledi. İçindeki sevincin yeğniliğiyle kürekleri bitiveye çekmeye başladı. Tekne kırışıksız suda yağ gibi kayıyor, ardında incecik, hemencecik sönen köpükler bırakıyordu. Poyraz Musa Akdeniz'i bir hayli yaşamıştı. Başka denizleri de biraz biliyordu. Ama böyle uysal bir deniz hiçbir yerde görmemişti. O gün karanlığa kadar kürek çekti. Karanlık kavuştu kavuşacak, kürekleri içeri aldı. Bayat ekmeğinin içine tulum peynirini doldurdu, iştahla yedi. Üstüne testiden uzun uzun bir su içti. Deniz kayığı usul usul sallıyordu. Bahar denizleri böyle olur herhal diye düşündü. Bir saat sırtını başaltanın tahtasına dayamış, öylece kala kaldı. Kürekleri asıldığında bir iyice dinlenmiş, anadan yeni doğmuş gibi olmuştu. Yıldızların ışığı denizi aydınlatıyor, yer yerde parlatıyordu. Yıldızları iyi bilirdi. Ovada, yaylada, dağlarda, çöllerde, denizlerde yıldızlar başka başka gözükürlerdi. Şimdi yıldızlar hem çok uzak hem de kocaman, kocamandı. Neredeyse her birisinden denize ışıklar sağılacaktı. Yönünü yıldızlara göre doğrultuyordu. Onun yön yıldızı yalnız demir kazık değildi. Birçok yıldız ona yön gösterirdi. Yön sorununda yıldızlar denizlerde ne kadar gerekliyse çöllerde de o kadar gereklidir. Kürek çekerken hemen hemen hiç yorulmuyor, azıcık yorulunca da kürekleri 5-10 dakika bırakıyor, bu sırada da iri iri birer ışık gülü gibi açmış, karanlığın köküne çakılmış yıldızları seyreliyor, yeniden terü taze kürekleri asılıyordu. Birkaç kez o kuyuda upuzun duran, gittikçe de uzayan karartı geçti kafasından. Üstünde pek o kadar durmadı. Hep eski günler, anılar, Kaf Dağı'nın öte yanı, kuşların padişahı, ovanın ortasında gavur dağlarıyla Akdeniz'in arasındaki Payas Kalesi. Payas Kalesi'ndeki kalebentiler, Urfa şehri, dört yol, portakal bahçeleri, turuncuya kesmiş köy, gavur dağından kopmuş gümbürdeyerek inen son köpük olmuş bir su. Çocukluğu, babası, savaşlar geçiyordu gözlerinin önünden. Ayağa kalktı. Denizin ötesine, karşı kıyıya baktı. Deniz neredeyse ağaracaktı. Kıyıda hayal meyal sallanan, belli belirsiz dev karartılar dolaşıyor, gene belli belirsiz bir takım ışıklar gözükür gözükmez parlayıp sönüyordu. Çapasını suya attı, çapa çabucak dibi buldu. Demek ki kıyı bir milden daha yakındı. Altına asker kaputunu serdi, çoban kepeğinin içine girdi. Tahtaların üstüne kıvrıldı. Uyandığında günü doğarken gördü. Yavaşça ayağa kalktı, dört bir yanına bakındı. Kasaba tam karşısındaydı. Suya eğildi, birkaç avuç suyla yüzünü yıkadı. Başaltından havluyu aldı, kurulandı, saçını taradı. Bıyıklarını el aynasıyla uzun uzun sıvazlayarak düzeltti. Uzun uzun da denize işedi. Kayık hiç su almamıştı. Buna hem şaşırdı hem de sevindi. Baş altından üstüne renk renk çiçekler işlenmiş bohçayı aldı, açtı. Üstündekileri çıkardı, dürdü büktü. Tahtaların üstüne yerleştirdi, yeni çamaşırları çıkardı. İpek gömleğinin yakası Halep işi işlenmişti. Yeleği 40 düğmeli, en değerli mavi kumaştandı. Çarçabuk giyindi, kuşandı. Ah şimdi bir de boy aynası olsaydı da kendine şöyle bir baksaydı. Kravatını çok güzel, özenle bağladı. İncini iğnesiyle tutturdu. Yaka cebine de ak ipek mendilini soktu. Sıra kalpağa gelmişti. Kalpak büyüyecek bir ipek kumaşa sarılmıştı. Kumaşı açtı. Kalpağı eline aldı. Bu kalpak gerçek bir astragandı. Kalpağı uzun bir süre başına koymadı. Gözlerini dikmiş, elindeki kalpağı seyrediyor, güzelliğine doyamıyordu. Kalpağı önce Kuvayi Milliyeciler gibi yan geçirdi başına. El aynasında baktı, beğenmedi, düzeltti. Körüklü çizmesi Halep'in en ünlü kunduracısının elinden çıkmıştı. Kutsal bir şeye dokunurcasına okşayarak ayaklarına çekti. Asker kaputunu altına koydu, küreklere oturdu. Yavaş, bir damla su bile sıçratmadan küreklere asıldı. Kayık bir kuğu gibi kayıyordu. Kıyıya geldi, koya girdi. Kayığı hızla kumlara sürdü. Kayık yarısına kadar denizden dışarıya çıktı, kumların üstüne oturdu. Hiçbir şeye çarpmamaya çalışarak aşağıya indi. İskelede birkaç delikanlı dolaşıyordu, onları çağırdı. Delikanlılar hemen koştular. Buyur beyim, şu kayığı karaya çekin. Delikanlılar kayığa yapıştılar, yarın dibine kadar götürdüler. Poyraz Musa onların ellerine birkaç kuruş sıkıştırdı, delikanlıların yüzü ışıdı. Ben kasabaya iniyorum, kayıya mukayyet olun. Baş üstüne beyim. Poyraz Musa'nın sesi öylesine buyurgandı ki çocuklar neredeyse selama duracaklardı. Kaya göz kulak olun, hep buradayız. Kasabanın içine yollandı. Hemencecik de aramadan, sormadan çarşıyı buldu. Çok uzun bir çarşıydı bu. Birinci berber dükkanını geçti. Gerçekten de bu dükkan dökülüyordu. Birkaç dükkan sonra bir berbere daha geldi. Dükkanın kapısında durdu. İçerideki pos bıyıkları ak, göbekli berberi de gözü tutmadı. Az ileride karşı sırada büyük bir tabelada Uğur Berberi yazıyordu. Karşıya geçti. İçeride uzun boylu, uzun boyunlu, düşük bıyıklı, orta yaşlı, sert yüzlü berber ayakta durmuş, elindeki usturayı durmadan kılavlıyordu. Poyraz Musa'nın bunu gözü tuttu. Bu tip bir insan berberlerin en konuşkanı olabilirdi. Kapıya yöneldi. Daha o kapıya varmadan kapı hemen açıldı. Berber bütün iki yüzlülüğüyle, "Buyurun efendim, buyurun mirim, hoş gelip sefalar getirdiniz." diyerek onu karşıladı. Bir eli kapıda, bir eli yüreğinin üstünde. Poyraz Musa içeriye girince berber çabucak gitti, omzundan aldığı havluyla koltuğu temizledi. Buyurun efendim, buyurun mirim, hoş gelip sefalar getirdiniz, hoş geldiniz kasabamıza. Bir yandan konuşuyor, bir yandan da örtüyü Poyraz Musa'nın boğazına bağlıyordu. Dükkan çok eskiydi, dökülüyordu. Poyraz Musa belki dedesinden kalmıştır dükkan diye düşündü. Benim adım Uğur İncelik Berberi Nuri. Ben buraya İstanbul'dan geldim. Beyoğlu'nda büyük bir berber salonum vardı. Hem kadın hem de erkek. 9 tane kız erkek Rum kalfa çalışırdı yanımda. Felek gözün kör olsun, evin yıkılsın Felek. Durdu, derin derin içini çekti. Biz böyle olacak adam mıydık? Harp çıktı, biz de bu kasabaya düştük. Bu dükkanı belki 100 yaşında bir adamdan satın aldık. O adamın babası, dedesi de bu dükkanda icraya sanat eylemişler. Biz bu 100 yıllık dükkanın raconunu bozmayıp ve hem de olduğu gibi hem de antik olaraktan muhafaza ettik. Hiçbir işte yok. Buralarda kimse tıraş olmuyor mirim. Herkes bir kucak kirli sakalla, bellerine inen saçlarla dolaşıyor. Kokuyorlar mirim, kokuyorlar nuru aynım. Oysa eskiden bu dükkana şakır şakır altınlar yağardı. Eliyle dışarıyı gösterdi. Şu evlerin, denize döndü, tekmil şu adaların hepsi Rum'du. Onlar gitti, bet bereket de onlarla birlikte başını aldı da gitti. Ah, biz böyle olacak adam mıydık? Bizim gibi berberler değil İstanbul'da, Paris'te, Atina'da bile bulunmazdı. Efendimi, size bir şey söyleyeyim mi? Bu dünyanın hiç tadı kalmadı. Karnımızı bile zor doyuruyoruz. Mangalda kaynayan, duman çıkaran ibriğin üstüne biraz su daha koydu. Saçlarınızı yıkayacak mıyım? Poyraz Musa böylesi insanlarla konuşmasını eskiden beri çok iyi bilirdi. Tok, tepeden bir sesle, yıkayacaksın. Baş üstüne efendimiz. Berber hazırlıklarını bitirdi. Poyraz Musa'nın saçlarına makas işlemeye başladı. Usta berberlerin makasları uyumu hiç bozmadan, hiç aksamadan biteviye işler. Konuşsun, bağırsın, çağırsın, kulağının dibinde top patlatsın, makasın uyumu hiç bozulmaz. Ne dediler de burunları buradan gönderdiler? İşte burada kardeş kardeş yaşayıp gidiyorduk. Onlar biz hiçbir şey yapmadılar ki. Onlar gidince bet bereket de gitti. Evimizi yapacak bir duvarcı, bir marangoz, sökümüzü dikecek bir terzi, sabah demirimizi dövecek bir demirci, bir doktor, bir baytar, bir tekne ustası, bir motor tamircisi de kalmadı. Açlığa duçar olduk efendim. Nurayn'ım, Mirim. Sizler okumuş insanlarsınız, bilirsiniz. Rumları niçin gönderdiler? Ben bunları düşündüm de bir türlü çıkaramadım. Kim gönderdi bunları da bizi bu hale düşürdü? Poyraz Musa sert başını kaldırdı. Az daha makas ensesine batıyordu. Biraz bekledi, sonra öfkeli konuştu. Biz gönderdik beyefendi, biz. Berber korktu, telaşlandı. Demek zat-ı halleri, demek siz, zat-ı hallerden hiç kötü bir şey sadır olur mu? Şeriatın kestiği parmak acımaz. O Rumların da ellerinin hüneri çoktu ya, sürülmeyi, öldürülmeyi de hak etmişlerdi. Zat-ı devletleri, herhal hak etmişlerdi. Poyraz Musa, tıraşa devam berber. Şimdi benim sorduklarım hiç çekinmeden cevap vereceksin. Korkma, tıraşa devam. Berberin elleri titriyordu. Neredeyse elindeki makas düşecekti. Korkma canım berber efendi. Siz onlardan daha çok iş görebilirsiniz. Ama biz onları sürdük. Aldırma. Kahkahayla güldü. Geçmiş geçmiştir. Şimdi sen bana kaymakamı, mal müdürünü, nüfus memurunu anlatacaksın. Bütün tecrübelerime dayanarak anladım ki sen zeki, ömür görmüş, feleğin çemberinden geçmiş bir kişisin. Doğruyu, dost doğru söylersen bundan hiçbir zarar görmeyeceksin. Şimdi bana mal müdürünü anlat. Sen ne biliyorsun onlar için? Halk ne söylüyor? Hepsini anlat. Bundan çok faydan olacak. Baş üstüne efendim, baş üstüne. Başım gözüm üstüne efendim, başım gözüm üstüne. Berberin korkusu geçmiş, makas gene eskisi gibi şıkır şıkır bir teviye işlemeye başlamıştı. Anladım efendim ne düşündüğünüzü. Öyleyse sizi buraya Allah gönderdi efendim. Bu kaymakam da, mal müdür de milyoner oldular. Küp küp altın doldurdular. İstanbul'da yalılar, saraylar aldılar. Nüfus memuruna gelince gariban bir kişi. Onu öldürsen rüşvet yemez. Bes onu öveceksin. Onun dedesi Çeçen hanımıymış, bey miymiş, neymiş? Diyeceksin ki ona senin soyunu bilmeyen var mı koskoca Osmanlı toprağında, İran'da, Turan'da, Şol Türkiye Cumhuriyeti'nde? Diyeceksin ki ona git koskoca vatan kurtaran, kaplan yürekli, aslan yeleli, deniz gözlü, güneş saçlı Mustafa Kemal'e, bak senin han deden için ne diyecek? Bunları duyunca senin ayağının altına türap olur, senin için canını bile verir. Anladım, mükafatlandırılacaksın berber. Bu millete, bu dostluğunu, bu vatan hiçbir vakit unutmayacaktır. Yalnız sana benden bir dostluk öğütü. Bundan sonra tanımadığın kişilere Rumlardan bu şekilde bahsetmeyeceksin. Başına bir bela açarsın ki... Tövbe tövbe estağfurullah tövbe. Tövbe tövbe, haşa tövbe. Hah şöyle. Evet efendim, bunlar Rumlardan kalan bütün evleri sözüm ona açık artırmayla sattılar. Yok haşa. Kimsecikler ne bir tarlanın ne bir evin açık artırmayla satıldığını gördü ne de duydu. Hep el altından sattılar. Hazineye 3 kuruş yatırdılarsa keselerine 100 kuruş attılar. Böylelikle Karun kadar zengin oldular. Bu kasabada onların rüşvetçiliğini 7'sinden 70'ine kadar herkes bilir. Bir işin mi düştü mal müdürüne? Kapıyı çalmadan içeriye gireceksin. İçeride birileri mi var? Bekleyeceksin. O senin niçin beklediğini duruşundan anlar. Odadakileri hemen başından savar, ayağa kalkarak elini sıkar. Seni karşısına oturtur. Kahve söyler. Sen hoşbeşten sonra daha ondan ne istediğini söylemeden keseye davranırsan, vereceğin altının sayısını ne istediğine bağlıdır. Ama 3 altından azını kabul etmez. Eğer 3 altın yerine 2 altın koyarsan önüne çok öfkelenir. Hele tek altın koyarsan, dayak yemeden kim olursan ol odasından çıkamazsın. Karşı koyacak olursan da dışarıdaki ızbandut gibi adamları gelir, senin kemiklerini kırar, un ufak ederler. Berber hızını almış, konuştukça konuşuyor. Makas da aynı uyumla şıkırdıyordu. İblikten ortalığa çoktandır sıcak bir buğu yayılıyordu. Berber leğeni getirdi, Poyraz Musa'nın boynuna yerleştirdi. Sabunu köpürttü, usturayı birkaç kere kılavladı. Ortalık buğulu bir sabun kokusuyla koktu. Berber bir anda sakalı sıyırdı aldı. Sabunlu suyu boşalttı. İbriğe soğuk su koydu. Kaynar su birazcık ılıdı. Kokulu bir sabunla Poyraz Musa'nın başı tertemiz oldu. Saçlar tarandı. Kolonyalar sürüldü. Ortalığı biraz daha yoğun kokulu bir buğu sardı. Poyraz Musa Uğur İncelik berberine yüklüce bir para verdi. Berber yerlere kadar eğilerek onu uğurladı. Yine bekledim sultanım efendim. Gelirim berber efendi. Sonra aklına düştü, geriye döndü. Buralarda şu çizmelerimi şöyle bir güzel boyayacak bir kişi var mı? Aman efendim, aman sultanım. Ben sizin gibi bir beyefendiyi hiç boyacının ayağına gönderir miyim? Buyurun dükkana, oturun koltuğa, ben boyacıyı hemen alır getiririm. Ne zahmet sultanım, ne zahmet. Koluna girdi, dükkana soktu, koltuğa oturttu. Yel yeperek dışarıya koştu. Biraz sonra da boyacıyı kolundan tutmuş aldı getirdi. Poyraz Musa ilk olaraktan boyacının ellerine, sonra da sandığına baktı. Evet, bu boyacıda çok iş vardı. Sandığın üstünde bir turna katarı sedef kalkma, bir uçtan bir uca gidiyorlardı. Belki biraz yorgun. Bir de mavi sedeften bir yelkenli bir ağacın yanından sandığın ucuna dışarıya akıyordu. Boyacının elleri de sandığı kadar hünerliydi. Çizmeyi kısa bir sürede boyadı, cilaladı, parlattı. Poyraz Musa boyacıya da hiç beklemediği kadar bolca bir para vererek oradan ayrıldı. Sonra mal müdürlüğünü buldu. Kapıdaki hademeye dimdik durarak sert, hemen git beye söyle, zatını Poyraz Musa görmek istiyor de. Ve hem de böyle söyle. Mal müdürü Abdülvahap Bey, onun gür, buyurgan sesini içeriden duymuş, ayağa kalkmış kapıya yönelmişti. Abdülvahap Bey, bir insanın kim, nece olduğunu, kuvayi millici mi, ağa mı, bey mi, müfettiş mi, subay mı, köylü mü, kasabalı mı olduğunu sesinden anlardı. Kapıda karşılaştılar. Buyurun efendim, hoş geldiniz Poyraz Bey efendimiz. Hoş bulduk, benim adım Musa. Musa Bey efendimiz. Mal müdür ellerini ovuşturuyordu. Poyraz benim lakabımdır. Urfa'da Fransızlarla savaşırken bu Poyraz adını bana Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin arkadaşı, Urfa'nın milli kahramanı Ali Sahip Beyefendi koydu. Şimdi kendileri Adana mebuslarıdır. Malumumuz efendim, biz de Mingayrihaddin Çanakkale'de Sakarya'da savaştık. Ölümcül yara aldık Afyon önlerinde, evet efendim. Masanın önüne kadar gelmişlerdi. Müdür Poyraz Musa'yı kolundan nazikçe tuttu, öndeki sandalyeye oturttu. Kendisi de karşısına yerleşti. Koltuğu boş kalmıştı. Poyraz Musa böyle oturtturulmanın kapıda karşılanmadan da daha çok bir saygı gösterisi olduğunu biliyordu. Ne içersiniz efendim? Bir sade kahve, lütfederseniz. Bir sade, bana da estağfurullah. Karşılarında el pençe divan duran hademe hemen koştu. Kahve gelinceye kadar hal hatır sorup havadan sudan konuştular.